أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün yine Araf suresini anlama faaliyetine devam edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in 7. suresi. Geçen hafta okuduğumuz ayetleri de tekrar okuyalım, bir bütünlük olsun. Elif, Lam, Mim, Sad. Kitabun unzile ileyk. Fela yekun fi sadrike harac min. Bu sana indirilmiş bir kitaptır. Bundan dolayı içinde herhangi bir sıkıntı olmasın. Şimdi tabii bu hangi sıkıntı? Ben Allah'ın kitabı diye okuyorum. Ben nereden bileceğim onun Allah'ın kitabı olduğunu diyecek. Tabii desin elbette. Bu konularda herhangi bir sıkıntıya gerek yok. Bundan yıllarca önce buraya Almanya'nın Göte Üniversitesi'nden evangelist 30 kadar papaz gelmişti buraya. İşte burada dediler, biz işte Tevrat ve İncil ile ilgili gerekli çalışmalar yaptık tarihsel olarak. Siz de yaptınız mı? İşte Kur'an-ı Kerim'in şeyiyle ilgili, orijinalitesiyle ilgili, yani gerçek mi yoksa sonradan ilave edilmiş mi falan. Şeyde, Berlin'de de bir hanım çalışıyordu. İlk Kur'an nüshaları üzerinde. Ona ne dersiniz falan. Dedim valla siz, dedim, Kur'an'ın orijinal olmadığı konusunda bir bilgiye sahipseniz dinlemek isterim dedim. O hanımın bir takım bulguları varsa isteriz. Biz şüpheli bir kitaba asla inanmayız dedim. Varsa bilginiz getirin dedim. Şimdi birkaç ay sonra tekrar geldiler. Ne kadar zorladıysam o konuya girmediler. Dolayısıyla şimdi iş kolay. Aynı şey şeyde olmuştu. Kazakistan'da da olmuştu. Ya kardeşim, şurada otelin lobisinde gösterdim. Şurada bir tane hakiki çiçek var. Yanında da yapma çiçek var. Yan yana. Yapma çiçek daha güzel duruyor. Peki bu yapma çiçek nedir? Bir fabrika ürünüdür. Peki bu hakiki çiçeği üretecek bir fabrika biliyor musun dedim. Yok dedi. Hah, o zaman bak dedim Kur'an-ı Kerim'e. Tamam, normal insanların sözleri gibi söz, doğru. Görüntüye bakıyorsun, öyle. Hadi bakayım dedim. Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir suresine benzer bir şey yapabilir misin? Verdim Fatiha suresini, yapabilir misin? Okudukça hayran kaldı, şaşırdı falan. Dolayısıyla içimizde en küçük sıkıntı olmasına gerek yok. Burada tek problem şu, Allah'ın kitabını yanlış anlatmak. Yani anlam tarifatı yaparak ayetleri yanlış anlatmak, o çok ciddi sıkıntı oluyor. Karşı tarafta haklı oluyor. Doğru anlattığınız zaman muhatabınız zaten Allah'ın ayeti. Kim olursa olsun. Bu da Allah'ın ayeti. Doğru anlattığınız zaman tabii ya, elbette diyeceklerdir. Onun için içinizde herhangi bir sıkıntı olmasın. Sıkıntı sadece şurada var. Bu Resulullah hayattayken Yahudiler Kur'an-ı Kerim'i tahrif faaliyetine girişmişler. Bugün dünyanın her tarafında kurumlar oluşturarak bunu yapmaya çalışıyorlar. Onun için gönderiyorsunuz gençlerinizi, doktor oldu diyor, doçent oldu diyor. Siz de onları üniversitelerinizde hoca yapıyorsunuz. Onların yetiştirdikleri kişileri, bunlar da kalkıyor işte Kur'an şöyledir, böyledir diye. Yapsınlar, ben şahsen onlardan da rahatsız değilim. En azından insanlar Kur'an'ı düşünmeye başlarlar. Şüphelensinler, hiç problem değil. Bakın İbrahim Aleyhisselam Allah'a ne dedi? Ya Rabbi bana göster. Ölüleri nasıl diriltiyorsun? İnanmadım, tabii inandım ama kalbim tatmin olsun. Dolayısıyla bugün bir sürü gençlerimiz var. Ya biz tamam, Kur'an Allah'ın kitabıdır. Muhammed Allah'ın elçisidir. Sorsan ki nereden biliyorsun Kur'an'ın Allah'ın kitabını? Babam öyle diyor. Ya babam öyle diyor da olur mu? Sen kendi kanaatin olacak. Dolayısıyla bu tür şeyler buna sebebiyet verdiği için çok umut vericidir. Yani birisine bir elma verseniz, dünyada kim olursa olsun, hiç aklına gelir mi bu elma hangi fabrikada üretilmiş desin? Herkes bilir ki Allah'ın yarattığı bir elmadır yani. Ama ona bir yedirin. Yoksa dışarıdan birisi ondan çok çok daha güzel elma görüntüsünde bir şey yapmış olabilir. Ama ona tadına bakmazsa o ikisini birbirinden ayıramaz ki. Evet. Diyor ki içinde bir sıkıntı olmasın. Bu hepimiz için aynı şey söz konusu. Bununla uyarıda bulunasın. İnsanları uyaracaksın. Ha, gerçekten doğru söylüyor der insanlar bunları Kur'an duyduğu zaman. Ve zikra lil müminin. Müminler için de akıllarından çıkarmayacak, inananlar için akıllarından çıkarmayacakları bir doğru bilgi olsun. Sürekli kafalarına yerleştirsinler. O zaman biz bu Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeyeceğiz, değil mi? Kur'an-ı Kerim'i kafamıza yerleştireceğiz. Anlamını kafamıza yerleştireceğiz. İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilen neyse siz ona uyun. Ve la tettebi'u min dunihi evliya. Onun dışında bir kısım evliyaya uymayın. Evliya daha yani daha iyi, daha yakın diyerek. Mesela Yahudilerde iki tane kitap vardır. Birisi Tevrat. Bir yazılı Tevrat, de sözlü Tevrat. Sözlü Tevrat dedik Talmud. Onlar şunu söylerler, derler ki Musa Aleyhisselam'a Allah iki kitap verdi. Birisi yazılı, birisi sözlü. Yazılı olan sadece ne olur? İbadetlerde okunur. Yani sadece ibadetlerde okumak için kutsal bir metindir. Sözlü olan dini biz ondan öğreniriz. Şimdi söz kelimesinin Arapçası ne? Söyleyin bakalım. Söz. Hadis. Bakın söz kelimesinin Arapçası hadis. Peki bizim geleneksel yapıda, bak Allahü Teala diyor ki Kur'an'ı birinci sıraya alın diyor. Geleneksel yapıda hadis mi öndedir, Kur'an mı? Hadis öndedir. Peki bu nereden gelmiş? Yahudilerden. Bakın peki Yahudiler de hani dersiniz ki peki İsa Aleyhisselam'a madem sözlü Tevrat indi, onun yazılı metni var mı? Ne derler Fehmi buna?
Onlar ezbere bilirler derler hocam.
Yazılı metni yok ama.
Yazılı metni yok işte, ezberlerde vardır.
Peki onun içerisindeki sözler Musa Aleyhisselam'ın sözleri mi yoksa hahamların sözleri mi?
Onlar diyorlar ki sözlü Tevrat adı üstünde sözlü yazılı bir kaydı yok. Bunlar da hahamların sözleri oluyor. Çünkü hocam Tevrat tefsirinde şöyle diyor. Şunu şunu Allah haram kıldı. Bunu da hahamlarımız haram kıldı. İfade aynen böyle.
Hahamların sözleridir. Peki bizim geleneksel yapıda şu farz, şu haram, şu vacip, şu falan filan dediğimiz zamanda Allahü Teala şunu şurada haram kılmıştır diye mi anlatılıyor yoksa şu mezhebe göre haram kılmıştır diye mi anlatılıyor? Bakın yapıyı görüyor musunuz? Şimdi işte bizim İslam aleminin bugünkü bu sıkıntılı hali o. Allah'ın kitabına yapışmıyorsunuz. Başka şeylere yapışıyorsunuz. Dolayısıyla tekrar edeyim yani şu anda Türkiye'deki gençlerin sorgulaması benim çok hoşuma gidiyor. Efendim diyor deist olmuş. Peki niye deist oldu diye bir sor bakayım ona. Sen öyle bir din anlatıyorsun ki inanamıyor. Sorguluyor. Eskiden kafir olurum diye korkuyordu. Sus kafir, seni gebertirim. E tabi kafir oldum, ölüm hak ediyorsun. O da tamamen bir uydurma bir din. Allah'ın diniyle uzaktan yakından alakası yok. Evet, şimdi bunlara çok dikkat ederim. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Bilgilerinizi ne kadar az kullanıyorsunuz? Bakın Kur'an-ı Kerim sizin zihninizdeki bilgi olacak. Onu kullanmanız lazım. Peki hangimizin kafasında Kur'an kullanılmaya hazır bilgi yığını olarak kafaya yerleştirilmiş? Daha yeni yeni başladı. Eskiden hiç yoktu böyle bir şey. Yani biz mezheplerin Kur'an'a aykırı fetva verebileceklerine asla inanmazdık. Öyle yetiştirildik. Ama sonradan görmeye başladık Allah'a şükür. E şimdi artık gençler görmeye başladılar bunları. Ve kem min qaryatin ehleknaha fecaaha ba'suna bayatan ve hum kailun. Nice yerleşim yerlerini helak etmişizdir. Neden dolayı helak ediliyor? Helak edilen yerler, biraz sonra Fehmi'yi dinleyeceğiz bu konuda. Helak edilen yerler, oraya Allah'ın nebisinin geldiği yerlerdir. Mesela İsra 15. ayeti bir açıklama diyor Allah. Yani nebi bir yere Allah nebi göndermeden, kitap göndermeden, o insanlara gerekli uyarıyı yapmadan orayı helak etmez.
Şöyle diyor hocam. Biz bir elçi göndermedikçe azap edici değiliz.
Tamam. Elçi gidecek, Allah'ın kitabını anlatacak. Onlar da onu dinlemeyecekler ve suçlu konuma düşecekler ve suçlu konumda olduklarını çok iyi bilecekler. İşte mesela Mekkeliler İbrahim Aleyhisselam'dan beri güven içerisinde yaşıyorlar. Etraftan çok büyük bir saygı görüyorlar. Muhammed Aleyhisselam geliyor, onun Allah'ın elçisi olduğunda en küçük şüpheleri yok. Fakat bu yeni söylem bizim itibarımızı sarsar diye ona karşı çıkıyorlar. Tamam karşı çıktılar, onu Mekke'den attılar da kendileri ne oldu sonra? Her şeylerini kaybettiler ona atan. Müslüman olan oldu olmayan her şeyini kaybetti. İşte diyor ki Allah-u Teala bizim baskınımız ya gece gelir ya da gündüz istirahatında gelir. Yani bir tedbir de alamazsınız. Mesela şimdi tabii Allah yardımcıları olsun. Bu depreme uğrayan kardeşlerimizin başına gelen olayı bir düşünün. Yani hiç kimin aklına gelir ki İstanbul'da da deprem olmuştu biliyorsunuz. Sakarya'da da olmuştu. Önceden bilme imkanı yok ki. Geçen de bir deprem mütehassısını televizyonda konuşturuyorlar. Diyor ki 3 saniye önceden haberimiz olabilir. 3 saniyede kime haber vereceksin? Her şey bitmiş oluyor yani. Evet. Dolayısıyla bizim her an hazır olmamız, Allah'ın emirlerine her an kayıtsız şartsız uymamız lazım. Çünkü ölüm dediğimiz şey her an gelebilir. Hiçbirimiz ne kadar yaşayacağımızı bilmeyiz. Her saniye gelebilir. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِجَاءُهُمْ بَأْسُنَا اِلَّا اَنْ قَالُوا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ Bizim baskınımız geldiği zaman, çünkü Allah'ın ayetleri tebliğ edilir, doğrular anlatılır, yapmazlarsa cezalandırılırlar. O zaman hepsi şunu, biz yanlış yapıyorduk derler. Yani o ceza geldiği zaman, vay be, biz bunu hak etmiştik derler. Öyle o konuma düşmemek için elimizden geleni yapalım biz. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ Bak burada az önceki ayetin tekrarı bu. Kendilerine elçi gönderilen toplumları mutlaka sorguya çekeceğiz. Neler yaptınız? Size gelen ayetler karşısında tavrınız neydi? وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ Sadece o toplumlar değil, gönderilen elçileri de sorguya çekeceğiz. Onlar da sorguya çekilecekler. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ bi'ilmin. Biz bilerek başlarından geçenleri onlara anlatacağız. Her şeyi Allah-u Teala ayrıca kayda geçirir. Kayıtsız hiçbir şey yok. Ve mâ kunnâ gâibin. Biz o olan olaylardan uzakta değiliz ki. Ne olup bütün olup bitenler bizim kontrolümüzde, bizim emrimizde oluyor diyor Allah-u Teala. Şimdi burada nebilerin, yani Allah-u Teala her şeyin bir örneği vermiş, Kur'an-ı Kerim'de. Nebilerin sorguya çekilmesinin de örnekleri var. Bakalım onu da Fehmi'den dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala Hud suresinin baş tarafında diyor ki, işte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ayetlerini indirmiş ve tafsilatlı bir şekilde kendisi açıklamıştır ki kendisinden başkasına kul olmayalım diye. Çünkü mevzuyu Allah'tan alıp açıklamayı başkasından alırsak Allah'la birlikte bir başkasına da kulluk etmiş oluruz. Küçük bir örnek verelim. Allah-u Teala belli başlı haramlar koymuş ama buna sayısız haramlar eklemişler. Allah'a da iman ediyor, mezhebin haramlarına da iman ediyor. Böyle karmakarışık yarı Allah yarı insan yapan bir din ortaya çıkıyor. Bu parantezi kapatalım. Allah-u Teala gördüğünüz gibi...
Cenab-ı Hakk'ın haram kıldığı tek hayvan vardır, domuz. İkinci bir hayvan yok. Ondan sonra bir de Allah'tan başkası adına kesilen hayvan vardır. Bir şeydir, yani Allah'tan başkasına kesildiği de kesin olarak biliniyorsa. Tamam. Üçüncüsü de akan kan. O da tıbbi olarak zaten insanın şeyine, damarlarda kalan değil, akan kan haramdır. Bir başkası hangisiydi? Ve ölmüş hayvan eti.
Leş.
O kadar. Yani kesilmeden ölmüşse. Ama siz şeylere bakın, o kadar çok haramlarla doludur ki. Allah! Yok efendim işte Müslüman kesecek, besmele ile kesilmiş olacak falan filan bir sürü şeyler var yani. Çok yani. Ne oluyor kardeşim? Allah'tan başkasının helal haram koyma yetkisi var mı? Yoktur tabii der. Arkasına ama demeye başlar, ondan sonra arkasını doldururlar. Evet.
Allah-u Teala Araf suresinin 6. ayetinde şöyle buyurdu. Resulullah وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ Yemin olsun ki kendilerine elçi gönderdiklerimize de soracağız. Gönderilen elçilere de hesap soracağız. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in mesela aklıma gelen Meryem suresinin son ayetlerine bakarsanız orada da Allah-u Teala tek tek karşıma çıkacaksınız diyor. Tek tek fert fert geleceksiniz diyor. Gördüğünüz gibi hiçbir istisna yok. Baştan şunu söyleyelim. Yani birisi bizi kurtaracak, hesapsız cennete gitmek, bunların hepsi içi boş hayaller. Allah-u Teala böyle bir şeyden bahsetmiyor. Kendi elçilerini hesaba çekeceğini, elçi gönderi toplumları da hesaba çekeceğinden bahsediyor. Bir üçüncü olarak da elçi gönderilmemiş toplumların elçiler gibi ya da elçi gönderilen gibi hesaba çekilmeyeceğini anlıyoruz. Bu da önemli. Allah-u Teala bu konuyu Kur'an-ı Kerim'de tafsilatlı bize, şekilde bize açıklamıştır. Bakınız Maide Suresinin bu ayetleri açıklayan 109. ayet ne diyor? Estağfirullah. يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا اُجِبْتُمْ Allah-u Teala bütün elçileri içtimaya topladığı zaman, bir araya topladığı zaman size ne cevap verildi diye onlara soruyor. Onlara diyorlar ki قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا Bizim bir bilgimiz yok. Bütün gayıpları sen bilirsin. Şimdi hocam fark ettiniz mi? Araf suresinin 6. ayetinde geçen kelimeler burada da geçiyor. وَلَنَكُسَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ diyor. Şimdi bu şu açıdan önemli. Burada cevap verenler içerisinde Hazreti İsa da var mı? Bu elçiler içerisinde.
Tabii.
Tabii ki var. Peki. Hazreti İsa ne diyor? Benim bir bilgim yok. Eğer ikinci kez gelmiş olsaydı böyle bir cevap verir miydi? Vermezdi. Buradan anlaşılıyor ki vefatından ilk dirilişine kadar arkasında olup biteni bilmediğinden bizim bir bilgimiz yok. Gaybı sen bilirsin diyor. Araf suresindeki ayetleri diyor ki biz onlara gayip değildik. Onları anlatacağız. Neyi anlatacak Allah-u Teala? Her nasıl ki Yusuf Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın mücadelesini Allah Kur'an'da bize anlatmış ve şimdi onların Kur'an diye bir kitaptan haberleri yok şu anda. Mesela Yusuf Aleyhisselam böyle bir kitabın varlığını bilmiyor. Aynı şekilde kıyamet günü de Allah-u Teala kendilerinden sonra davaların ne vaziyete geldi, ne hal aldı onları anlatacak. Yani kimse kimseden gizli kalmayacak. Bize anlatıldığı gibi biz de başkalarına anlatılacağız. İşte bu yüzden iki ayet birbirini bütünlüyor.
İstersen şimdi şey yapalım da böyle. Ben şimdi hep biz söylüyoruz, bir de siz konuşun kardeşim. Yani bu ayıp oluyor yani şeye karşı. Şimdi bakın Allahü Teala az önce Fehmi söyledi. Şimdi Fehmi biliyor ya, zannediyor ki herkes biliyor. Şimdi şeyin Ali İmran suresinin 56. ayetinde Allahü Teala şey diyor ki Musa, İsa Aleyhisselam'a, ben seni vefat ettireceğim diyor. Ve İsa Aleyhisselam vefat ediyor. Şimdi vefatın iki anlamı vardır Kur'an-ı Kerim'de. Biri uyku, ki biz her gün vefat ederiz. Bir de bizim Türkçemizdeki vefat ölüm manasındadır. Arapçada iki manası vardır. Bir manalardan birisi vefat, uykudur. Şimdi ben vefat ettireceğim dedi ya İsa Aleyhisselam'a. İsa Aleyhisselam acaba uyudu mu? Şimdi uyuyor, işte bir gün uyanıp gelecek mi? Çünkü İsa'yı indirirler biliyorsunuz. Yoksa öldü mü? Şimdi Fehmi'nin okuduğu ayet-i kerime, istesen bir de oku. Maide suresi 117. ayeti okun.
اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ اَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اِتَّخِذُونِ وَاُمِّيَ اِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحَانِكَ مَا يَكُونُ لِي اَنَا اَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ diye devam ediyor hocam. Sonra diyor ki فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي.
Bir dakika, sen millet hocam, herkes Arapça bilmiyor yani, şimdi Türkçesini söyle.
Her ne zaman ki beni vefat ettirdin, aralarından aldın.
Bak, Allah-u Teala ahirette Musa Aleyhisselam'a diyecek, İsa Aleyhisselam'a. Şimdi bunlar İsa Aleyhisselam ve annesini birer ilah yaparlar. Mesela Katoliklerde Meryem ilahtır. Hatta işte Tanrı'nın annesi, hepsinde öyle aslında.
Birleşiyorsunuz, hepsinde öyle.
Sadece bir şey, biraz konuştuğun zaman hepsinde aynı olduğu. İşte Tanrı'nın annesi diyorlar şeye, Meryem'e. Tanrı'nın annesi de Tanrı oluyor. Şimdi Allahü Teala ahirette soracak. Sen mi dedin bu insanlara, beni ve annemi birer ilah yapın diye? O da diyecek ki, ya Rabbi, benim böyle bir şeyle ne ilgim olur? Bu nasıl söyleyeyim? Ne zaman beni vefat et, ben onların içinde yaşarken, şimdi esas soru soracağım soru bu. Ben onların içerisinde yaşarken ne yaptıklarını biliyordum. Ama ne zaman ki beni vefat ettirdin, onları bilen sadece sen oldun. Ben bilmiyorum. Peki o zaman vefatın kaç manası vardı? İki. Birisi neydi? Uyku. Biz her gün vefat ediyoruz. Tekrar diriliyoruz. Ki yeniden dirilme de uykudan uyanma gibidir. Uykuda ne kadar vakit geçtiğini bileniniz var mı? Yok. Onun için ölüp dirilmede de aradan milyarlarca sene geçse de siz sadece gözümü kapattım açtım zannedersiniz. O geç arada geçen vakitten haberiniz yok. Böyle bir durumda kabir azabı olur mu? Mümkün değil. Ondan sonra diyor ki ahirette Allah sorguya çekeceği zaman, bak bu Ali İmran 56'da seni vefat ettireceğim dedi değil mi Allah? Diyor ki sen ne zaman beni vefat ettirdiysen onları görüp gözeten sen oldun. Ben vefat ettirdikten sonra artık ne yaptıklarını bilmiyorum ki. Peki İsa Aleyhisselam'ın vefatı anlamı ne olur? Uyku mu olur, ölüm mü? Uyku olma ihtimali var mı?
Konuşma kıyamet günü geçtiğine göre, he? Vefat ettiği günden kıyamet gününe kadar konuşmamış, o gün konuştuğuna göre bu ne manaya gelir? Ölmüştür. Uyku manasını alsak bile hocam, kıyamet gününe kadar uyuyan bir adam yine ölmüştür.
Şey canım, yani. Tamam, uyku manasını alsan İsa Aleyhisselam'a iyilik mi yapıyorsun? Ahirette herkes yepyeni vücutta kalkacak, o ihtiyarlanmış vücutta kalkacak. Ona iyilik mi yapmış olacaksın yani? Şimdi bakın, görüyor musunuz? Vefat kelime, bak Kur'an-ı Kerim konuları öyle anlatıyor ki, bana göresi var mı bu anlattıklarımızın? Ayete göre değil mi? Şüphe edilecek tarafı var mı? Ama şimdi bugünlerde haberler duyuyoruz, çok da kesin değil de işte Kur'an-ı Kerim'i Yahudilerin gönlüne uydurma şeyleri. Ya bu yeni değil ki. Bakın Yahudiler İsa Aleyhisselam'ın nebiliğine inanmak zorundaydılar. Ama hesaplarına gelmedi, hahamların hesabına gelmedi. Çünkü İsa Aleyhisselam bir kısım haramları helal kıldı. Yani Allah'ın emriyle, yani şeyde, aynen İncil'deki helallar, haramlar Kur'an'dakinin birebir aynısıdır. Domuz haramdır. Bu çenderi değiştirmiş, o ayrı bir konu. İşte aynen o dört tanesi şeydir. Ölmüş olan hayvan haramdır. Akan kan haramdır. Bir de şey, Allah'tan başkası adına kesildiği kesin olan. Şimdi siz düşünün ki şeyde İsa Aleyhisselam gelinceye kadar hayvanların iç yağlarını yemek haram. Peki iç yağlarını yemek haram. Sadece bazı şey işte organlarında olan yağlar hariç. O zaman siz o iç yağlarını ne yaparsınız? Şeyi alırsınız. Kilis şey neydi? Sinagogları alırsınız. Sinagoglarda işte o yağlarla oluşturulan mumlar, şunlar bunlar çok ciddi bir gelir kaynağı olur değil mi? Şimdi iç yağları helal dediği zaman İsa Aleyhisselam buna karşı, bundan rahatsız olacak olan kim olur?
Bu sektörü yürüten hahamlar.
Hahamlar rahatsız olmuştur. Yoksa sıradan Yahudinin rahatsız olması imkansız. Onun için İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye kalktılar. İşleri bozuldu çünkü. Yoksa kendi kitaplarında onu bekliyorlar. Bekledikleri Mesih. Mesih yani nebi beklentisi. Peki, şimdi Hristiyanlar da Muhammed Aleyhisselam'a inanmamak için hani İsa Aleyhisselam ben gitmesem o gelmez demedi mi? Ben o dediyse aynı kişi mi olacak? Onun üstünü kapatırlar. İsa tekrar gelecek derler. Şeyin bugün işte yapılan şeylere karşı çıkılıyorlar. Kardeşim yani senin neren doğru ki Allah'ını seversin? Gelmiş şey yapıyorsun. Sen de geleneksel din anlayışında doğru olan neresi ki? Şimdi Yahudi Mesih'i bekliyor. Çünkü İsa Aleyhisselam'a inanmamış, hala gelecek birisini bekliyor. Hristiyan İsa'yı bekliyor. Bizimkiler neyi bekliyorlar? Mesih İsa. İkisinde gönlü olsun. Ulan kardeşim bu ayetler varken ne oluyor? Bir kısım hadisler uydurmuşlar ki o hadislerin çoğusu da o şey Hristiyan kaynaklarından, şey Yahudi kaynaklarından gelmedir. Çok büyük bir bölümü. Onu uydurmuşlar. İsa peki sen bu konuda çalıştın. Bizim geleneğe göre Mesih İsa'nın geleceğine inanmayan kişi ne olur?
Hazreti İsa'nın gökten yere tekrar ineceğine inanmayan kafir olur. Mürted olduğu için öldürülür. Dinden çıktığı için öldürülür.
Ondan da vefat ettirilir yani. Peki bir de Mehdi'yi getirtirler biliyorsunuz şeyde. Onların da gönlü olsun diye. Mehdi de gelecek, o da gelecek, hepsi de gelecek. Peki devam etsin şimdi. Gördünüz mü yani bak.
Yani Araf suresinde Allah-u Teala buyuruyor. Elçilere de soracağım. Elçi gönderdiklerime de. Maide suresinin bu az önce okumuş olduğumuz ayetlerinde Allah-u Teala'nın Hazreti İsa'yı sorguladığını anlıyoruz. 110. ayet bizim için çok önemli. Okuyalım onu. O gün Allah şöyle diyecektir. Meryem oğlu İsa, seni ve annenin üstünde olan iyiliklerimi hatırla. Hani sen seni kutsal ruhla hem beşikteyken hem de yetişkiniyken konuşma yapıyordun. Bir de sana yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i öğretmiştim. İznimle topraktan kuş şeklinde bir şeyler yaratır, sonra da üflerdin de iznimle kuş olur uçuverirdi. Anadan doğma körü ve abraşı iznimle tamamen iyileştirirdin, yani cüzdan hastalığını. Yine iznimle mezardan ölüyü diri olarak çıkartırdın. Seni İsrailoğullarından kurtarmıştım. Çünkü onlara açık mucizeler geldiğinde onlar görmezlikten geldiler. Bu apaçık büyüdür demişlerdi. Hocam Allah-u Teala kıyamet günü Hazreti İsa'ya verdiği nimetleri hatırlatıyor. Peki sen ikinci kez geri göndermiştim diyor mu? Hani Deccal'ı öldürmüştün, hani Mehdi'yi de bilmiyorum. Hiçbir tanesini saymıyorum. Çünkü
ya,
yok.
Bu, ya Deccal, Meccal. Şimdi gelmesi için Deccal'a ihtiyaç var. Deccal ne? Uydur söyle ne olacak ya.
Devam edelim. Biz konuyu dağıtmayalım. Yani görüyoruz ki buradan Allah-u Teala kendi elçilerine de hesap soruyor. Hesapsız cennet yok. Önemli olan hesapsız olmak değil zaten. Hesabı kolay verebilmek. Peki Allah-u Teala daha sonraki ayetlerden vuruyor. Hazreti İsa'nın savunmasından bize şunu anlatıyor. Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. İşte bir Müslümanı hesap sırasında kurtaracak olan savunma budur. Aslında kıyamet günü Allah'la Hazreti İsa arasındaki konuşma aynı zamanda bizim kıyamet günü nasıl savunma yapmamız gerektiğini bize öğretiyor. bu açıdan öyle. Ne derse kurtuluruz. El cevap benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Bana da değil, ben de size de değil. Hepimiz Allah'ın kulu olacağız. Bu inanç kurtarır. Ayetin ikinci bölümünde şöyle diyor. Kendilerine elçi gönderdiklerimize de soracağız. Bunun da cevabı Kasas suresinin 65 ve 66. ayetlerinde şöyle buyuruluyor. Onlara seslendiği gün elçilere ne cevap verdiniz diye soracaktır. O gün haber kaynakları tükenir. Birbirlerine bir şey de soramazlar. Buradan anlıyoruz ki zaten doğal olarak hepimiz biliyoruz Kur'an-ı Kerim'den sorgulanacağımızı. İşte Furkan suresini açın bakın. Bu zikir bana geldikten sonra edindiğim arkadaş beni zikirden uzaklaştırdı. Hemen bir sonraki ayetlerde de diyor ki Resul diyecek ki Rabbim kavmim bu Kur'an'ı terk etti. Terk edilmiş bir şekilde bıraktı. Anlıyoruz ki elçiye de hesap var. Elçi gönderilene de. Toparlayacak olursak Enam suresinin 130. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Ey cinler ve insanlar! Sizden olan kimseler size elçi olarak gelmediler mi? Onlar size ayetlerimi anlatıyor ve bugün karşınıza çıkacak şeyler konusunda sizi uyarıyorlardı değil mi? Diyecekler ki aleyhimize de olsa biz buna şahidiz. Zaten aksini söyleyemezsin ki orada, savunamazsın ki. Dünya yaşayışı onları pek aldatmıştı. Kendi kafirliklerini bizzat kendileri şahitlik ettiler. Okumuş olduğumuz bu ayetlerden ve bununla irtibat kurulabilecek diğer ayetlerden anlıyoruz ki her bir insan Allah'ın karşısına tek tek çıkacak. Ve Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetlerden kendisine aynı Hazreti İsa olduğu gibi sayılacak. Ve bunların nerede kullandın anlat denilecek. Güzel bir savunma yapan tabii ki kurtulur. Allah merhametlerinden en merhametlisidir. Ama kurtuluşu Nakşibendi olunca kurtulurum. Şeyhimin çorbasının içinde kurtulurum. Ben nurcuyum kurtulurum. Bunların kitaplarında ne yazık ki bunlar var. Hani sokakta 3-5 tanesi dese diyeceğiz ki onun inancı. Ama durum böyle değil. Mesela söylemem gerekiyor bunu. Bir televizyon kanalında bir tarikatın şeysi. Müridi diyor ki hocam, biz diyor mezarda diyeceğiz ki biz şeyhimizin çorbasını içtik. Çorbası da meşhur bir tarikat var biliyorsunuz. Biz şeyhimizin çorbasını içtik diyeceğiz. Melekler de afiyet olsun diyecekler. Yani böyle bir şey olur mu Allah aşkına?
İyi halt ettiniz
diyecekler. Daha da çok şey derler de hocam, onu da onlara bırakalım. sonuçta hepimiz Allah'ın kullarıyız ve Allah'ın bize verdiği nimetlerden sorumlu tutulacağız. Bu kadar hocam.
Peki şimdi bu En'am suresindeki ayeti okudun. Onu bir daha şey yapar mısın?
Ey cinler ve insanlar, sizden olan kimseler size elçi olarak gelmediler mi?
Bak, ey cinler ve insanlar. Şimdi siz mesela hep bizde sorguya çekilmeyecek miyiz? Ahirette bize şey yaptı. Sizden olan kişiler, cinlerden olan ya da insanlardan olan kişiler tek tek sorulacak mesela. Abdülaziz ne? Senin cinsinden olan birisi sana elçi olarak gelmedi mi? Elçi ne? Bizim geleneğimizdeki şeydi. Peygamber. Peki bizim yani bir Türk peygamber göreniniz var mı? Ben görmedim. He? O zaman elçi benim dilimle gelip anlatacak, tamam mı? Onun için Allah-u Teala bakın İbrahim suresinin 4. ayetinde nedir? Biz her elçiyi kendi toplumunun diliyle gönderdik. O zaman Türkçe olarak gelip de bize anlatılmamışsa bize elçi gelmiş olur mu? Peki Muhammed Aleyhisselam bugün hayatta olsa, ben Arapça bilmiyorum. Bana elçi olur mu? Şimdi bu Allah'ın ayeti değil mi? Kendi toplumunun diliyle, tamam gönderildiği toplumun diliyle konuşuyordu Araplar için, tamam problem yok. Peki bizim için elçi ne olur? Kur'an-ı Kerim, değil mi? Birisi Kur'an-ı Kerim'i benim anladığım dille gelir bana doğru bir şekilde anlatırsa bana o zaman ne olmuş? Elçi gelmiş olur. Öyleyse şimdi siz de Kur'an'ı güzel bir şekilde öğrenir, içselleştirir, gider kendi dilinizi konuşan insanlara anlatırsanız orada siz de elçi olmuş olursunuz. Mesela cinler de dedi, Kur'an-ı Kerim'de cinlerden gelmiş bir nebi var mı?
İsim olarak hatırlamıyorum.
Yok, nebi kelimesi geçiyor mu?
Geçmiyor hocam.
Yok,
geçmiyor.
Ama cinler geliyorlar Resulullah'ı dinleyip gidip toplumlarını aydınlatıyorlar. O zaman zaten ne oluyorlar? Ne oluyor? Elçi oluyorlar orada. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim doğru bir şekilde tüm toplumlara anlatılması lazım. Birisi gelip de kendisine Kur'an'ı anlatmamışsa o kişiye elçi gelmemiştir. Dolayısıyla o kişi bu kategoride değil. Az önce Fehmi'nin anlattığı kategoride değil. O kendi doğal yapısıyla bir imtihana çekilir, o kadar. Evet, şimdi...
Hocam bir şey olmuştu burada. Ey cinler topluluğu dediğine göre, Kehf suresinin bir ayetinde de şeytanın da cin olduğuna göre, iblisin de cin olduğuna göre, o zaman o da kendisine gelen elçiye iman ederse kurtuluşa erebileceğini anlıyoruz.
Zaten açık ayet-i kerimede. Bak şimdi, mesela iblisin tevbe etme imkanı var mı? Bak, Bakara suresinin 38. ayetinde Allah-u Teala Adem, Havva ve İblis üçüne hitaben diyor. İhbitu. Arapça bilenler anlar. Bilmeyenlere de söyleyeyim. Arap dilinde çoğul en az üç kişiyi gösterir. Ama bizde iki kişi için de Türkçe'de çoğul kullanılır. Ama Arapça'da üçten aşağısı için çoğul kullanılmaz. Hep birlikte inin dendiği zaman çoğul olduğuna göre en az kaç tane muhatap olması gerekiyor?
Üç.
En az üç. Ve daha üstünün sınırı yok ama en azının sınırı var. Peki birisi Adem. Birisi Havva. Üçüncüsü kim? O da İblis. Oradan inin diyor. فَاِمَّا يَتِيَنَّكُمْ مِنِّ هُدَنْ Size benden bir rehber gelirse. Demek henüz Allah Adem'e bir rehber, yani bir kitap vermemiş. Hemen tebi'a hudaya fela havfun aleyhim ve lahum yahsarun. Hanginiz, ister Adem, ister Havva, ister İblis, ister hepsi, kim uyarsa onun üzerine bir korku ve üzüntü yok. Ha, uymamış, uymadığını biliyoruz. Fakat uymaması onun geleneksel manada kaderi değil. Her an uyabilir. Evet, şimdi bu ayet-i kerimenin devamını okuyalım Araf suresinden. Diyor ki Allah-u Teala vel veznü yevme idinil hak. Ya bugün bir takım şeyler yapıyor. Tüm yaptıklarımız kayda geçiyor. Allah-u Teala diyor ki kim bir iyilik yaparsa onun 10 katıyla karşılık bulur. Kim de bir kötülük yaparsa sadece bir katı. Mesela birbirine denk iki tane iyilik yapsak ve bir iyilik de kötülük yapsak arada bire onluk fark var. Değil mi? Şimdi bu ölçüye göre ahirette tartı yapılacak. Yani bir ameller tartılacak. Diyor ki vel veznü yevmeydinil hak. Tartı o gün gerçektir. Gerçek bir tartı yapılacaktır. Femen thegulet mevazinuhu feulâykumul müflûn. Kimin tartıları ağır gelirse. Bir iyilik 10, kötülükler 1. Demek ki yani kurtulma imkanları çok fazla, değil mi? Allah böyle şeyde bulunuyor, merhametli. Onlar umduklarına kavuşmuş olurlar. Ve men haffet mevazinu, kimin de tartıları az gelirse. Ve ulaikellezine hasiru enfusuhum bima kanu bi ayatina yadhimun. Onlar ayetlerimize karşı yanlış yapmış olmaları sebebiyle kendilerini zarar ederler. Nedir? Tüm dünya onların malı olsa, ahirette verse orada beş para etmez, bir anlamı yok. O da gel sen kendin gel denir. Gel bakalım. Seni cezalandıracağız. Bizzat kendini kaybetmiş olur. Şimdi bunu da Rüstem Hoca'ya şey yapalım. Şimdi Rüstem Hoca hem Rusça hem de Kırgızca siteleri şey yapıyor. Şimdi bu şeyde ayet-i kerimede yani iki tane ayet var. Birisi Nisa suresinde, birisi de Necim suresinde. Mesela orada ne diyor mesela ayetlerde Allah?
Şimdi hocam ben sırayla anlatacağım.
Yok yok, sadece o Nisa suresindeki Nisa ayeti bir söyle. Ne diyor orada?
Nisa 31'de. Size konan yasakların büyüklerinden kaçınırsanız kabahatlerinizi örter, sizi şerefli bir yere yerleştiririz.
Bak, diyor. Büyük günahları yapmadın mı diğerlerini Allah ne yapıyor?
Örtüyor.
Yok sayıyor. Büyük günahlar işlemediysen ahirete günahsız gitmiş olacaksın. Tartılacak neyin var ki? Tartı diye bir şey olur mu? Neyi tartılacaksın? Çünkü onlar ne diyor? Onların kabahatlerini örteceğim diyor. Büyük günahlar işlememişsen, hırsızlık, zina, adam öldürme, tabii en büyüğü şirk. Allah'a ortak koşma meselesi. Mesela şimdi siz düşünün bakalım. Kendi malınızı başkalarıyla paylaşır mısınız? Yani böyle değerli mallarınız. İyi bir otomobil aldım, yarısı senin olsun diyebiliyor musun? Der misiniz bir arkadaşınız? Biraz zor mu yoksa imkansız mı? He?
Açıkçası imkansız.
Çok araba varsa verir hocam, niye vermez?
Yok, çok araban varsa o beğenmediğini verirsin, beğendiklerini değil. Ya şurada iyi bir tarlam var, gel yarısı senin olsun diyor mu? Diyor, derler mi insanlar? Peki bakın, Allah dini insanın fıtratına yerleştirmiş. Ya sen kendini ortak kabul etmiyorsun da Allah'a nasıl ortaklar şey yapıyorsun? Kendi fıtratından baksana. Değil mi? Şimdi tabii Allah onu asla kabul etmez. Herhangi bir şeyin kendisine ortak sayılmasını asla kabul etmez. Ama onun dışında büyük günahlar işlemediğiniz zaman, işte hırsızlık, adam öldürme, zina, yalan söylemek, birisinin arkasından çekiştirmek falan, böyle onun gibi, onları işlemediğin zaman diğer günahlar ne olur?
Görmezden gelir.
Allah görmezden gelir. Peki büyük günah işlemeden ahirete giden bir kişi nasıl karşılanır Rüstem Hoca? Enbiya suresinin o ayeti oku bakın istersen.
Evet. Şöyle denilir onlara. İşte size söz verilen gün bugündür denilecek. Melekler karşılayarak işte size söz verilen gün.
Ahirette melekler karşılayacak onu. Büyük günah işlememiş olanları. Melek bir karşılama töreni. Hadi buyurun. Evet.
Yani o en büyük korku bile onları üzmeyecekse.
O gün hiçbir şey, yani o günün durumlarından hiçbir şekilde etkilenmeyecekler. Ondan sonra işte ne diyecek?
Karşıladıkları zamanda
Arapçasını okuyayım. Ayet oku.
La yahzunuhumul feza'ul ekberu tetelakkahumul melaike hâzâ yevmukumul lezî kuntum tu'adûn.
Evet. Melekler karşılar onu. O büyük sıkıntı onları rahatsız etmez. Der ki işte size söz verilen gün. Söz verilen gün. Bakayım. Mesela şimdi siz burada öldünüz, bir gözünüzü açıyorsunuz. Ölümle yeniden dirilme hafif uyuklama gibidir. Aradan geçen zamanın asla fark edemezsiniz. Ya şimdi Allah Allah, neredeyim ben dersiniz yani. Bir de bakarsınız melekler karşılamış. İşte bu sana söz verilen gündür.
Mükafat.
Evet, devamı.
Devamı tamam, bu kadar almıştım ben. Buradan okuyabilirim.
Oku orada. Yahsunuhumul fezeul ekber.
Şey gibi oluyor hocam yani. İnsan öldükten sonra kıyamete kadar ki zamanı fark edememesi. Dünyanın ilk yaratılışından kendi ergenlik çağına kadar gelen durum fark edememesi gibi.
Aynen,
hiçbirimiz milyarlarca yıl geçti, biz hiçbir şey bilmiyorduk.
Bilmiyoruz ki işte, birisi anlatıyor şu kadar şey. Tamam. İşte 3 milyar yıl, ha tamam öyleymiş. 3 milyarmış bak, görüyor musun? Yok biri 10'a çıkıyor, 10'muş bak. 13 oldu. Öyleymiş. İşte, ne fark eder, sıfırın ne değeri var? 130 diye ne olacak sanki? Seninle bir ilgisi yok ki. Evet. Bak orada la yesmeun hasisaha, o şeyini, onlar cehennemin hışırtısını bile duymayacaklar. Bak büyük günah işlememiş olanlar cehennemin hışırtısı şeyde, mahşer yerinde duyuluyor. Büyük günah işlemeden gittiysen cehennemin hışırtısını bile duymayacaksın. Yani rahatsız eden bir şeyi hissetmeyeceksin bile. وَهُمْ ف۪ي مَشْتَهَةَ اَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ. Canlarının çektiği şeyler içerisinde ölümsüz. En çok sevdiğin neler bu? Ben şunu. Yani o kadar, hani bazıları düşünür ben orada ya hep aynı şey, aynı şey. Değil aynı şey. Her gün farklı bir şey. Ve Bir kişiye verilen cenneti Allahü Teala gökler ve yer kadar diyor. Ya sen şurada bu derse evden buraya gelinceye kadar ne kadar şey gördün? Sen bir gökler ve yer kadar de. Allah her gün bir başka güzellik göreceksin demektir, değil mi? Evet. La yahsunuhumul feza'ul ekber ve tetelakkahumul melaike. O en büyük, o rahatsız eden o kıyamet günü yeniden diriliş, onlar hiçbir şekilde üzmeyecek. Melekler karşılayacak, işte size söz verilen gün bugündür diyecektir. Evet. Şimdi burada bunlar için hesap kurulacak mı? Büyük günah işlemeyenlerin tartılacak bir şeyiz var mı?
Zaten cennetlik diyor direkt.
Zaten cennet. Bir de direkt cehenneme gidenler var. Onlar hangisiydi?
Onlar da Kehf suresinin 103 ve 106. ayetlerinde hocam. Kehf suresi 103. ayet. De ki işleri en büyük zararla kapanacakları size haber vereyim mi? Dünya hayatında güzel iş yaptıklarını sandıkları halde çalışmaları hedefinden şaşanlardır. Onlar Rabbinin ayetlerini ve onunla karşılaşmayı göz ardı etmekte direndiler. Bu yüzden yaptıkları işler boşa gider. Mezardan kalkış gününde onlar için artık tartı kurmayız.
Biliyorsunuz ayeti görmek istemiyor. Tamam, bana ayet okuma ya. Ben biliyorum. Yani dinliyorsun. Tamam tamam doğru. Tamam tamam sen öyle kabul, öyle olsun tamam. Şimdi ayetlerin doğru olduğunu anladıktan sonra onu görmek istemediği zaman da bu kişinin de artık ne kadar sevap işlemiş olursa olsun onun işledikleri sevap Allah'ın ayetlerine karşı yaptığı şeyin günahına denk olur mu? Mümkün değil. Ondan da günahları fazla, bak sevapları fazla olanlara tartı kurulmadı. Peki günahları fazla olanlara tartı kurulacak mı ne diyor Hüseyin Hocam? Yok. Onlar da direkt cehenneme gidecek. Peki tartı kurulacak olanlar kimler?
Kalmıyor galiba.
Var. Kalmaz olur mu? Var işte. Bazı önce okuduk. Vel veznü yevmeydin il hak. Büyük günah işlemiş olanlar için tartı kurulacak. İşlediği büyük günahtan tevbe edip uzaklaşmışsa o başka. Ölmeden tevbe eder. Vazgeçer, kendisini düzeltmek için elden geleni yaparsa yeni işlememiş gibi kabul edilir. O zaman ne oluyor? Tartı kimin için kullanılıyor? Büyük günah kurulu, büyük günah işlemiş olanlar için, değil mi?
Öyle değil.
Yani büyük günah işlemeyen direkt cennete. Şirk günah işleyen direkt cehenneme.
Şirki olmayan ama büyük günahı olanlar için.
Yani şirk günah işlememiş ama büyük günah işlemişse onlar için de tartı kurulacak. Peki onlar ne, onlar kaç ayrılıyor? Bak işlenen bir iyiliğe Allah 10 kat sevap veriyor. Yani orada tartıda da o var. Diyor ki burada فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Tartıları ağır gelirse. Hadi. Kolay yani. Bir iyiliği 10 kat verdiğine göre ağır gelme ihtimali yüksek, değil mi? Ama işte çok dikkatli olmak lazım bu dünyada. Yarın ahirette aman ne olmuş falan demeyelim. Bugün bu dünyadan tedbirimizi alalım. Ama وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Tartları hafif gelen olursa ne yapacak onlar? فَوْلَٰيكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ. İşte onlar kendilerini zarar edenler. Gel bak, sen gel bakayım. Ya yerime şu, yok yerine bir şey yok. Sen kendin geleceksin.
Büyük günahları kafir olarak ölenler bunlar ikiye ayrılıyorlar. Birincisi hiç hayır namına hiçbir şey işlememiş olanlar. Bunlar direkt cehennemlik. Ama kafir olup da yine bir takım hayırları bulunanlar, hani Allah Kur'an-ı Kerim'de hocam Rahman'a en azılı gelenleri hemen toparlarız diyor ya Meryem suresinde. Dört gruba ayrılıyorlar hocam benim anladığım kadarıyla. Yanlışsam düzeltin.
Cehenneme girme bakımından iş kurup da. Ama cehennemin içerisinde de farklılıklar vardır. Bir şeyde İsra suresinde anlatıyor ya. Herkesin yaptığına göre dereceleri vardır. Herkes cehennemde de yaptığına göre ceza görecek. İki kişinin cezası aynı değil yani.
Bir de şu ayet var hocam. Enbiya 47. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ قِسْتَ الْيَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلِمُ نَفْسٌ شَيْئًا
فَلَا تُظْلِمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Yani hiç kimseye en küçük haksızlık yapılmaz. O terazi çok hassastır. En küçük şeyi tartar. Evet. Tamam mı? Yani cehenneme. Şimdi bakın burada şimdi ayetlerden tekrar şey yapalım. Büyük günah işlemeyen kişiler direkt cennete gidecek. Okuduk değil mi? Peki şey yapan, şirk günah işlemiş olanlar direkt cehenneme gidecek. Birisi direkt cennete, birisi direkt cehenneme. Peki bir de insanlardan günah işleyip de cehenneme gidenler var. Kim onlar? Mümin ama sevabı günahından fazla. Onlarla ilgili Allah'ın bir sözü var değil mi? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفُرَ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى. Allah şirk koşulmasını affetmez. Onun altında kılınan tüm günahları kendi takdirine, tercihine göre affeder. Peki, şimdi bakın bir de şuraya bakalım. Meryem suresi. Bakın şuradan şu ayetleri istersen şu mealden okuyalım. Bak ben meal vermeyeyim, şuradan okuyayım size. Rabbine and olsun ki onlar şeytanlarla beraber, onları şeytanlarla beraber mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları kesinlikle cehennemin çevresine dizüstü hazır edeceğiz. Şimdi onlar kim? Onu soracağım şimdi. Dikkat edin, dinleyin. Şeytanlarıyla beraber, insan ve cin şeytanlar, yani onları yoldan çıkaranlar, tamam mı? Şeytanlarıyla beraber mutlaka haşredeceğiz, toplayacağız, bir araya getireceğiz. Sonra onları kesinlikle cehennemin çevresine dizüstü hazır edeceğiz. Cehennem demek ateş yığını demek. Onun çevresinde dizüstü çökmüş olarak gelecekler. Kimler orada olacak az önceki anlattıklarıma göre? Bir müşrikler olacak değil mi? Direkt cehenneme gidecek. Bir de büyük günah işleyip tartıda günah sevabından büyük olanlar. Tartıda sevabı günahından büyükse onlar da zaten cennete gidecekler. O çünkü onlar kurtuldular dedi ya ayette. Şimdi bak dikkat edin onu, o ayetleri okuduğumuz zaman. Şimdi o ayetleri okumazsanız bunları iyi anlayamazsınız. Sonra her bir topluluktan Rahman'a karşı en isyankar olanları çekip çıkaracağız. Rahman'a karşı en isyankar olanlar kimler? Müşrikler. Siz gelin bakalım. Hepsi o ateşin çevresinde, gelin bakalım. Çünkü her birisinin derecesi ayrı ya, değil mi?
Daha derinliklerine çekilecek.
Tamam, daha kendilerine uygun yerlere. Hadi gidin bakalım şöyle. Peki sonra oraya girmeye en layık olanları muhakkak ki en iyi biz biliriz. Doğru. Allah-u Teala herkesin durumunu biliyor. Herkese yapacağına göre. Bak şimdi ey insanlar diye paranteze koymuş. Şimdi bakın parantezi okumadan okuyacağım. Manayı bir bakın. Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Kim bu? Günahı sevabından büyük olanlar değil mi? Bir de müşrikler. Peki, Rabbin için bu kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir. Kesin olarak hükme bağlanan diğer ayetlerle anlatılır. Sonra Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız diyor. Allah'a karşı gelmekten sakınmak ne olur? Şirk günahını işlememiş olur. Onları kurtarırız. Nereden kurtarıyor? Cehenneme gidip çıkmak var mıymış? Niye kafayı salladın? Bak bir daha okuyacağım. Dikkat dediğinde soru sana. Başkasına değil. Ona göre. Öyle şey yok. Bak. Bak şimdi bir. Günahı, büyük günah işlememişse doğru nereye gidiyordu? Cennete gidiyor değil mi? Peki müşrik olmuşsa, Allah'a ortak koşmuşsa doğru nereye gidiyor? Cehenneme gidiyor. Tamam, müşrik değil. Büyük günah işlemiş. Bunları ne yapıyor? O ikisi için hesap kuruluyor mu? Tartı kuruluyor mu? O ikisi için yani büyük günah işlememiş için amelleri tartılıyor mu? Yok. Tamam. Şirk günah işleyen için tartılıyor mu?
Yok.
Yok. Peki kimin için tartı kuruluyor? Büyük günah işlemiş müminler için. Değil mi? Şirk günahı işlememiş. Anladın mı? Peki onlar da ikiye ayrılıyor. Bir grubu sevabı günahından fazla. O nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Peki günah sevabından fazlaysa? Kendisini kaybeder. Gel bakalım. Sen gel bakayım denir. Yok sen oturan demiyorum. Sen gel bakayım denir ona. Alınır cehenneme değil mi? Alındığı zaman cehenneme gidenlerle beraber. Şimdi şurada bir ateş yığını olsun. Çevresinde hepsi birlikte oturuyor. En büyük suçu işleyenler siz gelin. Kimdi onlar? Şirk. Siz gelin bakayım diyor. Peki diğerleri orada belli bir süre cezasını çektikten sonra ne yapmaları lazım? Çıkmaları lazım değil mi? Başta burada onu söylüyor bak. Onun için dikkat et bari şey yok. Ya bak şimdi not yazarız ha. Baban da burada nasıl olsa gelmiş. Belini çağırmana da gerek yok karışmam. Şimdi bak diyor ki sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur demiş. Sizden dediği kim? Bakın buradan hiçbir şey anlamazsınız değil mi? Her insan, her Müslüman için anlaşılır. Çünkü bağlantıları koparmışlar ya. Hatta parantezde de iyi insanlar diyor. Herkes cehenneme gidecek demek ki.
Hani
hışırtısını bile duymayacak. Hani az önce hışırtısını bile duymayacak diye ayet manasını sen vermedin mi burada?
Bir de hocam bir yana ayette onlara korku üzüntü yoktur diyor. Adamı cehenneme sokuyorsun daha.
Cehenneme sokuyorsun daha ne olsun yani. Neyse yani bakın ayetlere ne manalar verdiklerini görüyor musunuz? Onun için bazı hocalar kalkıp çıkıyor. Müslüman cehenneme gitmez. İyi inşallah. Ama kardeşim o zaman ben Müslümanım da cehenneme gitmeme garantisi var. İstediğim ahlaksızlığı yaparım. Oh, ne güzel. Onun için çevreye bakın böyle en güvensiz insanlar bu tür insanlardır. Hiç kimse güvenmez onlara. İşte burada diyor ki sonra Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar kim olur? Müşrik olmayanlar olur değil mi? Onları kurtarırız. Ne yapar? Cehennemden çıkarır. Bak bunlar şimdi bu cehenneme giden Müslüman olduğu halde günah sevabından fazla olan değil mi? Sonra onu oradan çıkarılacak olan kim? Çıkarılacak. Günah sevabından fazla olanlar cezasını çekip çıkacaklar. Gördün mü? Tamam. Günah sevabından fazla ise orada cezasını çekecek. Ondan sonra çıkacak. Evet. Diğerlerini de orada düz bırakırız. Diğerleri kim? Müşrikler. O zaman ayete göre günah sevabından büyük olanlar cehenneme girecek miymiş, girmeyecek miymiş? Giriyormuş değil mi? Bakın hemen burada ama bakın arkadaşlar şeyler hakikaten hani herkesin diliyle Kur'an anlatılacak ama ya bu adama burayı oku dediğin zaman ne anlayacak ki Allah aşkına ya? Adeta bu mealler kimse bir şey anlamasın diye yazılmış. Çünkü asırlar içerisinde o gelenek, o Yahudi baskısı, Yahudiler öyle anasının gözü insanlar ki münafık olarak giriyor araya. Bir de kendilerine en çok nebi gelmiş topluluk olduğu için bütün üç kağıtçılıkları biliyorlar. Yani geçmişe en çok kitap gelen, kitaplar nasıl tahrif edilir gayet iyi biliyorlar. Bizim ne olacak? Bir şeye bir devlet yöneten kişinin cebine 3-5 kuruş para koyduğun zaman 3-5 tane de hoca toplarsın, onların da cebine koyarsın. Din diye bir şey bırakmazsın. Ne var ki yani? Şimdi bugün aynı şeyi yapıyorlar. Şimdi bakın çok dikkat ederim şu Meryem suresinin şimdi bu şeyler günah fazla olanlara günahkar diyebilir miyiz kızım söyle bakayım. Günah fazlaysa günahkar diyebilir miyiz? Onun Arapçası ne?
Mücrim.
Arapçası mücrim tamam mı? Diyor ki ve nesukul mücrimine ila cehenneme bir dak. Şimdi günah fazla şeyde şirkte günah mı? Şirk suçunu işleyen de günahkar değil mi? O zaman günahkarları cehenneme sevk ediyoruz. İşlerinde müşrik de var. Günah sevabından fazla olan Müslümanlar da var, değil mi? Ondan sonra la yemlikune şefaate. Şefaat burada devreye giriyor. Şefaatten yararlanma hakkına sahip olamayacak. Şefaat ne demek biliyor musunuz? Birliktelik demek. Şu anda biz hep birlikteyiz. Şimdi o cehennemde olan cennetteki yakınlarından uzak kalmış oluyor. Cennetteki yakınlarının yanına alınmasıdır şefaat. Onlarla birlikte olmadır. Sen Muhammed Aleyhisselam ümmetindeysen Muhammed Aleyhisselam'ın reisi olan bölgede kalacaksın. Onunla da birlikte olmuş olursun. Şefaat hakkından yararlanamayacak. İlla men ittehade inderrahmani ahda. Rahman katında taahhüt almış olan başka. Allah kimi affetme sözü vermişti?
Şirk koşmayana.
O zaman şirk koş, Allah'tan taahhüt almış. Ne yapacak? Cennetteki yakınların yanına gidecek. Cezasını çektikten sonra. Şimdi bu ayetlerde en küçük öyle şüpheli bir şey var mı? Ama maalesef biliyorsunuz, geleneksel yapı öyle değil. Evet, sen şimdi söyleyeceklerin varsa.
Tamam hocam.
Bitti mi?
Hocam,
sen söyle.
Bir itiraz edebilir miyim size?
Evet, dene bakayım yapabiliyor musun?
Şimdi hocam diyorsunuz ki, Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Mü'minun suresinin 103. ayetinde şöyle diyor. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ Arap suresinin 6. ayet aynı. فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ diyor. O zaman...
Bak, çok güzel. Verilen meali bir oku bakalım buradan.
Kimlerin de tartıları hafif gelirse işte onlar da kendilerini ziyana uğratanların ta kendileridirler. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır.
Verilen manayı görüyor musun? Cehennemden çıkacaklar mı?
Ebedi kalacaklar diyor.
Ya arkadaşlar gerçekten yani verilen öyle berbat mealler yapıyorlar ki. Bak Halid kelimesi Arap dilinde ölümsüz demek yani. Cehenneme girecek ama ölmemek üzere. Arkasından bir de ebeda kelimesi gelir. Halidine fiha ebeda. Ebeda kelimesi sadece müşrikler için kullanılır Kur'an-ı Kerim'de cehenneme giden. Yani ölme girer oraya ama ölmez. Gene ölmemek üzere cennette orada ebedi kalmak üzere gelir. Bak verilen mana, bak ayetler nasıl birbirine ters düşüyor değil mi?
Yani hocam buradaki Halid kendisine verilen cezayı ölümsüz bir şekilde tadacak.
Tadacak tabii. Ölmeden tadacak. Ölüm yok cehennemde. Yani sistemi öyle bir çökertiyorlar ki.
Soruda şöyle diyor
tabii hocam. Geleneksel yapıya göre yetişmiş olan insanlar da bu ayetleri anlayamıyorlar. Bir de şu var. Yani dersin başında size söyledim. Allah'a şükür bugün insanlar sorguluyor. Bizim geleneksel yapında sorgulamak yasaktır. Ayıptır değil, yasaktır. Sorgulayamaz. Allah'a şükür sorgulanıyor. Çok büyük bir aşamadır bu. Evet.
Hocam o kelime tahlili güzel. Pek çok taşı yerine oturuyor ama benim sorum henüz gelmedi.
Evet, gelmedi. Tamam.
Ateş yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtır kalırlar. Allah ayetlerimizi okunuyordu da siz onları yalanlıyordunuz değil mi der. Demek ki bunların kafir olduğu anlaşılıyor. Amelleri tartılmakla birlikte kafir oldukları anlaşılıyor. Onlar da şöyle derler. Rabbimiz bizi azgınlığımıza yenik düştük ve sapık bir toplum olduk. Allah da ateşin derinliklerine girin dönüyor. Şimdi hocam ben şunu anlıyorum.
Ne? Bir dakika anlamadım.
Rabbimiz biz azgınlığımıza yenik düştük ve sapık bir toplum olduk. Ey Rabbimiz bizi buradan çıkar. Eğer tekrar günaha dönersek şüphesiz kendimize zulmetmiş oluruz. Allah aşağılık içinde kalın orada artık benimle konuşmayın der. Böyle devam ediyor hocam ayetler.
Tamam.
Şimdi benim anladığım şu. Birincisi bir adam salih amel işleyen muvahhid bir kimse ise herhangi bir teraziye tabi tutmadan direkt cennetlik cehennemi gürültüsüne işitmeyecek. İki, kişi imanlı olmakla birlikte büyük günahkarsa bu ateşe girecek. Üç, kişi müşrikse yani Firavun gibi azgın bir müşrikse bu adam herhangi bir hayır olmadığından tartılacak bir şey yok. Direkt cehenneme girecek. Dört, kafir ama hayır amelleri var. Bu insanın da hayır amelleri küfrünün yanında bir fayda vermediğini ispat etmek için amelleri tartılıp yani bir tarafa ameller bir tarafa küfür konacak. Bak küfür daha ağır bastı. Niye cehennemi hak ettiği anlaşılacak.
فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَاُولَٰئِكُمْ الْمُفْلِحُونَ Tartları ağır gelenler kurtulmuş olacaklar. Bu şeyle aynı.
Arap
suresiyle. Hemen hafet mevazinu tartları hafif gelenler. Feulayke ellezine hasiru enfusuhum fi cehenneme halidun. Kendilerini zarar edenler ki aynı ifade Arap'ta da geçti. cehennemde ölümsüz olacaklar. Şimdi ölümsüz olunca bu yalnız hafif gelecekler meselesine şimdi Fehmi haklı çıktı. Şeyde demek ki o kafirler de katılmış oluyor ki onlar da hep beraber giriyorlar az önceki ayette olduğu gibi. Telfehu vucuhuhumunlar yüzlerini o ateş yalayacak. Ondan sonra vuhum fiha kalihun. Onlar orada böyle yani o ateşten rahatsız oldukları için şey dişleri böyle gözükecek halde olacaklar. Evet, size Allah ayetlerim okunmadı mı? Evet. Size ayetlerim okunmadı mı? Orada şey yapıyordunuz. Onlara karşı yalan söylüyordunuz diyor Allah-u Teala. Bunlar tamamen kafirlerle ilgili. Arkasından bir şey var yani. İnnehu kâne ferîkun min ibâdî yekûlûne rabbena âmennâ fâgfir lenâ ve erhamnâ ve ente hayrur râhimîn. Kullarından bir grup da şöyle diyordu. Ya Rabbi sana inandık. Bizim günahlarımızı ört. Bize iyilikte bulun. Sen merhametlerin en çok merhametlisin. En iyilikler iyiliği sen yaparsın. Siz onu alaya alıyordunuz. Ve bu size benim zikrimi yani kitabımı unutturdu. Evet. Bu sabırlı olmalarına karşı ben bugün onları mükafatlandırdım. İnnehum humul faizun. Onlar faiz, kurtulacak olanlar manası olur. Yani o şeyler, onunla ilgili ayetler de var. İnşallah ileriki şeylerde o Araf'tan bakanlar. Yani bu hafif hafif görüyorlar. Siz kimsiniz böyle halk içerisinde? Küçük gördükleri bir takım dindar insanlar var. Mesela işte burada Afyon'dan gelenler var. Afyon'da bir şey firmanın adını söylemeyeyim de bir termal otel var. Otelin sahibi bana anlatmıştı. Diyor ki bitişime diyor bir şey geldi. Bir şeyh geldi. Biraz rahatsız olduğunu duydum. Bende de doktor var. Komşumdur. Çağırmaya gideyim dedi. Gittim diyor. Baktım ki o kapalı bir yerde oturuyor böyle üstü şeyli, çardaklı bir yerde oturuyor. Bütün müritleri çevrede kafayı eğmişler. Yüzüne bile bakmıyorlar. Bunlar niye böyle? Ya bırak hepsi müşrikin teki demiş. Hepsi müşrik bunların demiş. Şeyh söylüyor. O da çok meşhur bir adam. Neyse ondan da bahsetmeyeyim. Şimdi ya şaşırdım diyor. Ya peki böyleyse bu adamlara niye doğruları anlatmıyorsun falan dedim. Sonra arkasından bana telefon açtı. Hocam sende ne kadar tarikatçılığa bakış kitabı varsa hepsini gönder. Ben otelin odalarına dolduracağım. İsteyen istediği kadar alsın. Ben de gönderdim ona. Şimdi bakın şimdi bunlar bu insanları hafife alıyorlar. Bunlar ne yani? Siz cennete mi gireceksiniz diyorlar. Ama ahirette bu hafife aldıkları kurtulacak. Şimdi bu ayetler o açıdan da çok önemli. O şeydeki Araf'la ilgili ayetler geldiği zaman sen unutma da bu ayetleri de onlarla beraber şey yapalım.
Hocam burada şöyle bir şey de var. Şimdi diyorlar ki biliyorsunuz hafızanızdadır der. Yahudiler dediler ki bize sayılı birkaç gün azap dokunur biz sonra cennete gideriz. Şimdi cehenneme giren müminler oradan çıkarlar dediğimiz zaman bu ayetleri önümüze koyup bize Yahudi falan demiyorlardı ama o kapıya gelmiyor mu diyor sonuçta. Yani Yahudiler gibi demiş olmuyor musunuz?
Ya kardeşim güzel de bu ayetlere ne diyeceksin? Onlar bize lentemesselen naru illa yemen madudeh ya da madudat iki ayrı ayet var. Bunu diyenler kendi kafalarına göre din uyduran Yahudiler. Onu ikiye ayırıyor da Allah-u Teala orada diyor ki ve minhum ummiyun la ya'lemun el kitap 77 Bakara 77 falan olabilir istersen.
Reisu seve diye başka ayetler de var hocam.
Bak la ya'lemun el kitap illa emaniye ve inhum ila yazunun. Bir Yahudilerden bir kısım var ki kitabı bilmiyor yani. Tevrat'ta ne var ne yok bilmiyor. Sadece tahmin yürütüyor. Bugün de Kur'an-ı Kerim bilmiyor. Sadece tahmin yürüten insanlar.
Yok, onlar bütün bildikleri bir sürü kuruldur. Tamam, sadece adamla uyarlar. Tamam.
Ama fevim lillezine ektubune kitabe beydihim. Yazıklar olsun kitabı kendi elleriyle yazan. İşte Talmud yazıyor. Talmud'da yazılar yazıyorlar. Yegulune hâze min indillâh. İşte bu Allah katındandır diyorlar. Yani Tevrat hiçbir anlam ifade etmez. Yahudi için de Hristiyan için hiçbir manası yoktur. Onlar kendi yazdıkları. Böyle. Yani işte buraya defalarca gelmişlerdi. Biz o papazlara sorduk dedi ki Tevrat İncil'sin için ne ifade eder? Bir sadece tarihi şeydir, kutsal metindir, saygı duyarız o kadar, başka bir şey yok. Biz şeylerde konsil kararlarına uyarız dediler.
Bana da öyle dedi hocam. Hatta bir tanesi de İncil'den bir tane ayet gösterdi. Bak ama İncil'de böyle yazıyordu. Bana dedi, ayet mayet okuma dedi. Konsil böyle dedi.
Aa, bizimkilere benzemişler. İşte
bana bir yerden tanıdık geldi de.
Şimdi dolayısıyla bu şeyler... bu buradaki Yahudiler Allah'ın feveynü lillezine ektubune kitabı kendi elleriyle kitap yazıyor ya kulne hâze min illâh bu Allah katındandır diyor. Niye diyorlar? Liyeşterû bi temenen kalîlâ bir ellerine mal geçsin diye. Yani birilerini memnun edecekler bir menfaat ya makam bir şeyler alacaklar. Ondan sonra feveynü lillezine mâ ketebet eydîme ve veylün lillezine mâ ektubun yazdıklarından dolayı yazıklar olsun onlara. Kazançlarından dolayı yazıklar olsun onlara diyor Allah. Ondan sonra bunlar diyor. Bunlar ne? Bunlar kafir olmaz mı?
Hocam bu ayet şu
açıdan... Bunlar kafir.
Aynen öyle hocam. Şu açıdan da bizim aleyhimize delil olmaz. Bir kere onlar kendi uğrayacakları azapları kendileri tayin ediyorlar. Birkaç gün herhalde. Allah'ı hiç konuşturmuyorlar ki.
Ondan sonra diyor ki lan temessene nâru illâ yâme mağdâ. Bize ateş dokusuna doksa birkaç gün dokunur. Dolayısıyla yırtarız. Boş versin. Bir dünyada işimiz iş olsun. Ya Yahudiler gene diyor ki birkaç gün dokunur. Bizim hocalar birkaç gün dokunur diyor mu?
Azabı kesinleşse bile diyor Nakşibendi olduğu için kurtulacaktır diyor.
Ya bizim hocalara göre hiç onlara şey dokunmayacak. Gene Yahudiler hiç olmasa birkaç gün diyor ya. Ve bu adamlar kafir.
Ve onların izinden
gidenler. Yani onu tutup da sen söylediğin ben ya Allah söylüyor ben mi söylüyorum bunları? Az önce okuduklarımızın hepsi ayet değil miydi? Biz mi söylüyoruz? O zaman sonuç. İnsanlar üç gruba ayrılıyor. Onu da şeyde Vakıa suresinde Allah-u Teala bildiriyor. Evet. Üç grup diyor. Bir defteri sağından verilenler var. Ondan sonra defterleri sağından verilenler sonra ve en önde gidenler. Önde gidenler direkt zaten cennete gidiyor. Defteri sağından verilenler zaten cehenneme de gitse.
Şimdi orada da şöyle bir konu çıkıyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e bakıyor. Lil muttakine imame diyor şeyde Furkan suresinde. Hocam o zaman müminler, müttakiler de kendi içlerinde daha ileri derecelere olarak ayrılıyorlar. Kafirler de kendi içlerinde ayrılıyorlar.
Şüphesiz tabii.
Yani oradaki derecede farkını gözeterek bu ayetleri okumak daha iyi olur. Çünkü her mümin tipi aynı değil. Her müşrik tipi aynı değil. Her kafir aynı değil.
İşte Vakıa suresinde Allah-u Teala üçe ayırıyor insanları. Birisi direkt cennete giden grup, birisi kitabı sağından verilen, biri soldan verilen. Kitabı sağından verilen de ikiye ayrılıyor. Sevabı fazlaysa direkt cennete gidiyor, günahı fazlaysa cehenneme gidiyor. Ama onların yüzleri parlak. Cennetten Müslümanlar cehenneme bakacaklar, orada görecekler. Ha bunların yüzü parlak, bunlar cezasını çekip çıkacak diye oradan görecekler. Onlara da müjde verecekler. İnşallah onunla ilgili ayetler önümüzdeki günler gelir okuruz.